أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me'ariç suresinin ayetleri üzerinde konuşuyorduk. Sureyi 3 bölüme ayırarak incelemek uygun gibi göründü. İlk 2 bölüm üzerinde konuştuk. Geçtiğimiz hafta anlattığımız, üzerinde konuştuğumuz bölümde Allah-u Teala kendisinin rahmetine nail olacak, rızasına erecek olan kullarının özelliklerinden bir kısmını anlattı. Biz de onlar üzerinde konuştuk. Özellikle namazı hem başa hem sona yerleştirip araya namazın yanı sıra infakı, sadakayı, ahiret gününe iman etmenin gereği olarak güzel işler yapmayı, ahiret gününe hesap vermenin bilincine sahip olmayı, namusunu, ırzını korumayı ve emanetlere riayet etmeyi, sözünde durmayı, şehadetini yerine getirmeyi ifade eden bir bölümle bitti. Şimdi Allah nasip ederse Me'ariç suresinin son bölümü 36. ayetle 44. ayet arasını okuyacağız inşallah. Bu bölümde Allah-u Teala kafirleri uyaracak ayetler üzerinden kafirlerin uyarılmasını, kafirlerin uyarılmasının üzerinden aslında müminlerin de alabileceği dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi şöyle söylüyor Rabbimiz 36. ve 37. ayetlerde. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْتَعِينَ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عَظ۪ينَ. Ne oluyor şimdi bu küfredenlere, bu kafirlik yapanlara ne oluyor da şimdi sana doğru sağdan soldan bölükler halinde boyunlarını dikmiş de koşuşturup geliyorlar senin üzerine doğru. Mekkeliler Resulullah Aleyhisselam'ı dinledikçe içlerinden elbette bir kısmı iman etmekle birlikte büyük bir kısmı Resulullah Aleyhisselam'dan uzak durdular. Yukarıda geçen ayetlerden anladığımız kadarıyla, üzerinde konuştuğumuz kadarıyla hatırlayacaksınız. Ahiret gününü hesaba katmayan, hayatının bir hesabı olacağını düşünmeden yaşayan, kendi istek ve arzularının kulu olmuş insan kitlesiyle karşı karşıyayız. Peygamber onları her uyardıkça, ölümden sonrası konusunda onları her ikaz ettikçe, onları Allah'a kulluk etmeye davet ettikçe, akıllanmaları gerekirken, akıllarını başlarına almaları gerekirken, özellikle de küfredenlerin ileri gelenleri, azgınlıkta sınır tanımayacak şekilde, Peygamber Aleyhisselam'ın yanına toplanıp, Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gidip oturup, onu bulup, onunla dalga geçmeye, onun sözlerini dinleyip, sözler üzerinden, sözde kötü espriler yapmaya, sözde Peygamber Aleyhisselam'a münakaşa etmeye, onunla laf yarıştırmaya kalkan tipler oluyormuş. Şimdi bu insanlar üzerinden Allah Teala kafirlere bir uyarıda bulunuyor. Hayır, ne oldu yani? Siz neyinize güveniyorsunuz da sağdan soldan peygamberin yanına koşuşturuyorsunuz? Peygamberin yanına koşuşturmanızın sebebi aslında ona olan ihtiyacınızdan kaynaklanmalıydı. Öyle olsaydı doğru olacaktı. Peygamberin yanına koşuşturmanız, onun sözlerinin kıymetini anladığınız için olmalıydı. Zaten aslında doğru olan buydu. Peygamberin yanına sağdan soldan öbekler halinde, grup halinde koşturup onun yanına toplanmanızın sebebi, ondan faydalanmak, onun rehberliğinden istifade etmek, onun getirdiği ışıktan yararlanmak olsaydı doğru olurdu ki doğru olması gereken de buydu. Ama siz ey küfredenler, mallarına güvenenler, çocuklarına güvenenler, sağlıklarına güvenenler, mevki ve makamlarına güvenenler ve bunlar üzerinden Allah'a ibadet etmek yerine Allah'a isyan üzere bir hayat sürdürenler, siz neyinize güveniyorsunuz da peygamberin etrafına böyle saygısızca, böyle saldırgan bir ifadeyle toplanıyorsunuz? Kendilerinin soylu olduğunu düşünüyorlarmış. Kendilerinin zengin olduğunu söylüyorlarmış. kendilerinin adamlarının çok olduğunu söylüyorlarmış. Kendilerinin güçlü olduğunu söylüyorlarmış. Ve bu yüzden öncelikle ahirette dirilmeyi, hesap vermeyi inkar ediyorlar. Biraz sonra tekrar aynı konuya geleceğiz inşallah. Hem ahirette dirilmeyi inkar ediyorlar, hesap vermeyi inkar ediyorlar. Hem de sanki hafife alır, küçümser bir edayla Resulullah Aleyhisselam'a diyelim ki Allah bizi diriltti, bir hesap vakti var, bir hesap çekilecek, bir hesaba çekileceğiz. O halde bu dünyada bize bu imkanlar verildiğine, bu nimetler verildiğine göre biz ahirette de birçok nimete sahip olacağız. Çünkü biz Allah'ın seçkin kullarıyız diye bir gurur içerisindelermiş. O yüzden sağdan soldan birbirlerini çağırıyorlar. Peygamber Aleyhisselam birilerine bir şey anlatmaya başladığı zaman etrafına toplanıyorlar ve onun davetini etkisizleştirmeye, onunla dalga geçmeye kalkışıyorlarmış. Rabbimizin cevabı 38. ayet. Eyyatma'u kullum ri'im minhum en yudhale cennete na'im. Şimdi bunların hepsi nimet cennetlerine girdirileceklerini mi umuyorlar? Bu dünyada güçlü oldukları için ahirette de güçlü olacaklarını mı zannediyorlar? Bu dünyada insanların koyduğu kriterler çerçevesinde asiller sınıfından olduğunu düşünenler, asalet sahibi olduğunu düşünen, soylu olduğunu öne sürenler, bu sebepten dolayı ahirette de seçkinlerden olacaklarını mı düşünüyorlar? Ve bu yüzden de cennete gireceklerini mi zannediyorlar? Mallarının, imkanlarının, adamlarının, güçlerinin çokluğunu Allah tarafından seçilmişlik diye zannedip Allah'ın Hazreti Peygamber'in yanında toplanmış olan fakir kullarını, gariban insanları, köle insanları, köletten gelmiş insanları, efendim fakir insanları, kadınları, çocukları, herhangi bir toplumsal statüsü olmayan insanları küçük görüp Allah bunlara rahmet edecekse, bize haydi haydi rahmet eder. Eğer cennete girilecekse, cennete girmeye biz bunlardan daha fazla layığız diyen, kendilerinin dünyadaki hallerine güvenip Allah'a kafa tutmaya, dine karşı umursamaz davranmaya, peygamberin mesajlarına, öğretilerine karşı ukalaca davranmaya kalkışan tipler, siz nimet dolu cennetlere girdirileceğinizi mi umuyorsunuz? Alın size Allah'ın cevabı. 39. ayet. Kella. Hayır, avucunuzu yalarsınız. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Siz Allah'ın katında seçkin olacak davranışlar sahibi değilsiniz. Cennetlere, nimet dolu cennetlere, nimet cennetlerine kimin gireceği bir önceki bölümde anlatılmıştı. Onlar Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, Rablerinin azabından emin olmayanlar, ona göre çalışanlar, namazlarını kılanlar, namazlarında devamlı olanlar, namazlarını koruyanlar, yoksullara ve mahrumlara mallarından sürekli belirli bir pay ayıranlar, onlar ırzlarını koruyanlar, onlar emanetlere ve sözlerine riayet edenler, onlar şahitlerini yerine getirenler, işte bunlar Allah'ın katında seçkin olan kullardır. Bunlardan değilsiniz. Madem ki bunlardan değilsiniz, neyinize ne güvenerek ahirette iyi şeyler umuyorsunuz? Hayatlarında dinle ilgili, Allah'la ilgili, peygamberle ilgili hiçbir belirti olmayan, görmediğimiz insanlarla karşılaşıyoruz. İçlerinden birisi öldüğü zaman ya da birinin bir yakını öldüğü zaman o cenazede birbirlerine yaptıkları temenni dualarına, temenni cümlelerine bakıp hayret içerisinde kalıyoruz. Yani nur içinde yatsın, ışıklı bir hayata geçsin, ışıklar içerisinde olsun, efendim kabri aydın olsun. Ya tamam, temenni gayet güzeldir de öbür tarafınızın, yani ahiretinizin ışıklı olabilmesi için ne yaptınız? Yani bu dünyadaki zenginliğini mi öne süreceksin? Bu dünyadaki kültürlü oluşunu mu öne süreceksin? Bu dünyada seçkinlerden olduğunu mu öne süreceksin? Bunların ahirette geçerliliği olduğunu nereden çıkartıyorsun? Eğer ölümden sonra diriliş diye bir şey varsa, yani birisi, bir topluluk birine ölümden sonra ilişkin bir temennide bulunuyorsa, yani mesela kabri aydınlık olsun diye bir cümle söylüyorsa, Bu cümlenin sahibi ölümden sonra dirilişe inanıyor olmalı. Yahu ölümden sonra dirilişe inanıyorsanız, ölümden sonra dirilişte neler olduğuna dair sizin bir bilginiz olamaz. O bilgi ancak Allah'tan ve peygamberden elde edilebilir. Yani kitaptan ve peygambere ait bilgi kaynaklarından elde edilebilir. O bilgi kaynaklarında zaten bakmadınız da, zaten onlarla ilgilenmediniz de, o bilgi kaynaklarına baktığınız zaman ahirette siz ne isterseniz, canınız ne isterse öyle olacak diye bir sözle mi karşılaştınız? O gönderilen kitapta, Allah'ın indirdiği kitapta, gönderdiği peygamberin sözlerinde, yaşayışında, ahirette Allah'ın kimlere aydınlık bir hayat, nurlu bir hayat sunacağının hiç mi bilgisini görmediniz? Neyinize güvendiniz ki siz ahirette iyilikler bekliyorsunuz? Diyor ki ben içim temiz, ben kimseye kötülük yapmadım. E bir bak bakalım, Allah indirdiği kitabında böyle bir ölçü hiç öğretmiş mi? Bir insan bana hiçbir zaman ibadet yapmasa da, benim gönderdiğim peygamberi tanımasa da, peygamberin modelliğini hayatına hiç yerleştirmese de, kalbi temiz olduğunda, içinde kötülük olmadığında cennete alırım diye bir ayet mi gördünüz? Bu dünyada kriterleri siz koyuyorsunuz, değerli veya değersizin ne olduğunu siz kafanızdan belirliyorsunuz diye, ölümden sonraki hayatta da siz mi belirleyeceğini zannediyorsunuz? Bu ne rahatlık yani? Reddetti Allah. Kella, hayır. Düşünceniz tümüyle batıldır. Ahirete ilişkin kendi kafanızdan hiçbir açıklama yapamazsınız. Yaptıklarınız geçersizdir. İnna halaknahum mimma ya'lemun. Neyinize güvenip hava atıyorsunuz? Bir bakmıyorlar mı onlar diyor Rabbimiz? Bir bakmıyorlar mı? Biz onları o bildikleri şeyden yarattık. Kur'an'ın o harika üslubu, o edep dolu üslubu tekrar devreye girdi. En mahrem konuları bile anlatırken çok temiz bir dil kullanan Kur'an, birini aslında aşağıladı, aslında ne mal olduğunu, gerçek vaziyetinin ne olduğunu gösterecek bir cümle kuruyor. Ama bu cümlede hakaret içeren hiçbir kelime de yok. Biz onları o bildikleri şeyden yarattık. Nedir o? Onu herkes biliyor. Söylemiyordu Allah Teala. E onu biliyorsunuz işte yani. Kadınla erkeğin bir araya gelmesinde, erkekten çıkan, kadında döllenen, neyse işte yani. O üzerinize bulaşsa temiz saymayacağınız, yıkamaya kalkışacağınız şeyden sizi yarattı Allah. Hepiniz ondansınız. Öyle olunca neyinize güvenerek peygambere hava atmaya kalkıyorsunuz? Neyinize güvenerek peygamberin sözleriyle dalga geçmeye kalkışıyorsunuz? Ancak ahirete inanmayan birinin, ancak Allah'a inanmayan birinin yapabileceği şeyler bunlar. Ayetlerle dalga geçebilmek, peygamberin sözleriyle dalga geçebilmek, peygamberlik makamıyla dalga geçebilmek, alay etmek, Allah'ın uluhiyet makamıyla alay etmek, hesap günüyle ilgili komik espriler üretmek ve buradan da yola çıkarak kendisinin kurtulacağından sanki eminmiş pozlarıyla cennetlere gireceğini ummak. Hayır diyor Allah, nesiniz ki yani? Hepiniz aynı şeyden yaratıldınız. Yukarıda saydığımız, biraz önce saydığımız o güzel özetlere sahip olmayanların hepsi ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Fela uksimu bi rabbil meşarik vel magarib inna le kadirun. Yemin olsun doğuların ve batıların Rabbine ki biz dilediğimizi yapmaya kadiriz. Subhanallah. Allah-u Teala'nın vurgusundaki, ifadesindeki en ürkütücü ya da ne diyeyim, en etkileyici cümle yapılarından bir tanesiyle karşılaştık. Doğuların ve batıların Rabbine and olsun ki Rabbimiz birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de yarattığı varlıklar üzerine yemin eder. Geceye yemin eder, gündüze yemin eder, güneşe, aya, yıldızlara, bazen hayvanlara, bazen zamana, bazen yaşanmış bir olaya yemin eder Allah ve o yemin üzerinden bir şey anlatır. Ama burada Allah Teala bizzat kendi zatı üzerine yemin ediyor. Yani biz nasıl yemin ederken vallahi ya da billahi diye Allah'ın adı üzerine, Allah'ın zatı üzerine yemin ederek bir konunun önemini anlatırız. Burada da Allah Teala bizzat kendisi kendi zatına yemin ederek bir şey anlatıyor ki siz yanılıyorsunuz, hüsrana uğrayacaksınız ve sizin hüsrana uğramanız Allah için zor değildir. Allah dilediğini yapmaya kadirdir. Allah'ın önüne kesinlikle geçilemez. Rabbimizin burada kendisini tavsif ederken, kendisini anlatırken doğuların ve batıların Rabbi demesinde insanı kuşatan, sarıp sarmalayan bir ifade var. Nedir o? Doğular ve batılar. Yani ne kadar doğu ne kadar batı biliyorsanız hepsinin Rabbi Allah'tır. Şu anda senin durduğun yerde, senin sağında, doğunda olan her şeyin de Rabbi Allah, senin solunda, batında olan her şeyin de Rabbi Allah'tır. Kendinden vazgeç, elini dünyanın üzerinde bir noktaya bas, kendine dünyada bir nokta belirle, o elini koyduğun, dünya üzerindeki elini koyduğun noktanın sağında ve solunda, doğu ve batı dediğin her yerin ve her şeyin Rabbi Allah'tır. Güneşin üzerine doğduğu her yerin Rabbi Allah, güneşin üzerinde battığı her yerin Rabbi Allah'tır. Senin üzerine güneşin doğduğu her günün Rabbi Allah, üzerine güneşin battığı her günün Rabbi Allah'tır. Yani bütün zamanın ve bütün mekanın Rabbi Allah'tır. Sen hayatının bütününü, hem zamanını hem mekanını terbiye eden, düzelten, kanun koymak için sahip olan Allah'a kulluk etmediysen eğer, Allah tarafından kurtarılacağını umut etmen de boşunaydı. Esasen burada bir şey daha durmak lazım. Rabbimiz burada kendisini doğuların ve batıların Rabbi diye tarif ediyor. Rab. Yani doğuları ve batıları sadece yaratmakla kalmamış. Yarattığı bütün varlıkları, bütün mekanı ve bütün zamanı düzenleyen, yöneten, koruyup kollayan ve onunla ilgili bütün işleri çekip çevirmekte olan da bizzat Allah-u Teala'nın kendisidir. Ey insan, ey kafir, ey kafire benzemeye kalkışan gafil, senin de içinde bulunduğun bütün mekanların ve soluk alıp verdiğin bütün zamanların Rabbi Allah'tır. O Rabbe kulluk etmek için gönüllü olarak boyun eğmeyen tek varlık belki sen varsın. Ama Allah'ın huzuruna çıktığın zaman göreceksin ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Bu gafletinin, bu umursamazlığının, bu Allah'tan, kitaptan, peygamberden, peygamberi sünnetinden, Allah'ın kitabından uzak yaşamanın ya da Allah'a iman etmeden, ahirete iman etmeden, Allah'a hesap vereceğini düşünmeden yaşayanlar o gün yanıldıklarını anlayacaklar. Allah'ın her şeye kadir olduğunu görecekler. Allah neye kadirdir biliyor musunuz? 41. ayet. Ala en nubeddile hayran minhum ve ma nahnu bimesbuqin. Bu doğuların ve batıların Rabbi olan Allah var ya. Siz kendinizi hayırlı zannediyorsunuz ya. Bu Allah sizden çok daha hayırlılarını yaratmaya da kadirdir. Onun önüne geçilemez. Tam mealini verelim. Doğuların ve batıların Rabbine andolsun ki biz gücü yetenleriz. Onlardan daha hayırlılarını yaratmaya, onlardan daha hayırlılarını onların yerine getirmeye ve biz önüne geçilemeyenleriz diyor Rabbimiz. Yani hem 40. ayette Allah Teala bizzat zatına yemin ederek konunun dehşetini vurguladı. Hem de bizzat azamet ifadesi olan biz zamiriyle konuşarak tekrar tekrar Allah'ın elinden kurtuluşun olmadığını, Allah'a karşı kimsenin azamet satmaya kalkmaya hakkı olmadığını ifade etti. Kimse Allah karşısında azametli olduğu zannıyla hareket edemez. Azametin sahibi Allah'tır. Allah dilerse kendini değerli gören, kendini değerli zanneden, kendini vazgeçilmez zanneden her kulu götürür, yerine ondan daha hayırlısını da getirir. Şimdi Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselam'a, Peygamber Aleyhisselam'ın da şahsında onun dinine davet edecek olan kulların hepsine diyor ki fezerhum, 42. ayet, fezerhum, sen şimdi bırak onları, yahudu, dalsınlar, oyalansınlar ve yelabu, oynasınlar, hatta yulaku yevmehumullezî yu'adûn, kendilerine vaat edilen o gün gelinceye kadar, o dehşetli günle, Allah'ın huzurunda hesap vermek için diriltilecekleri günle karşılaşıncaya kadar dalsınlar oyunlarına, oynaşlarına, eğlencelerine, oyalansın dursunlar. Birini iki yapmanın, ikiyi bin yapmanın derdine düşsünler. Daha iyi yemenin, daha iyi giyinmenin, daha iyi gezmenin, daha zevk almanın, daha üstte olmanın, daha şöhretli olmanın, daha güçlü olmanın sevdasıyla Allah'ı terk ederek bir yaşam mı sürecekler? Bırak onları sürdürsünler. Bir gün gelecek, onlar o hakikatle karşılaşacaklar. Şimdi hemen uyarmakta fayda var. Sen onları bırak, o gaflet dolu hayatlarına dalsınlar. O hesap vaktiyle karşılaşıncaya kadar oynayıp dursunlar ifadesinde bırak sözü hakiki anlamda bırakmakla ilgili değil. Allah-u Teala haşa ki peygamberine senin anlatmana gerek yok. Tebliğ etmekten, insanlarla ilgilenmekten, daveti sürdürmekten artık vazgeçebilirsin demedi Allah. Mekkeliler ya da Medine'ye gittiğinde Yahudiler, münafıklar, elçiler gönderdiğinde Hristiyanlar, karşılaştığı zaman Hristiyanlara Peygamber Aleyhisselam, hadi ne haliniz varsa görün, ben anlatmıyorum size bir şey. Siz kıyametle karşılaşıncaya kadar, hesapla karşılaşıncaya kadar kafanıza göre takılın. Oyun, eğlence, günah, boğazınıza kadar dalın gidin, nasıl olsa hesapla karşılaşacaksınız, yapacak bir şey yok demedi. Allah da ondan böyle bir şey istemedi. Nereden biliyoruz? Çünkü bu Mekke'de indirilmiş bir sure. Ve bu sureden sonra da indirilmiş birçok surenin içerisinde Allah Teala peygamberimize anlatma, ikaz etme, onları uyarma, onları Allah'a çağırma görevini tekrar tekrar hatırlattı. Ve Resulullah Aleyhisselam son nefesini verdiği zamana kadar çevresindeki bütün insanları, inanmayanlar ya da inananlar, bütün insanları Allah'a karşı sorumluluklarını hatırlamaya davet etmekten hiçbir an vazgeçmedi. Bu demektir ki etrafımızdaki insanlar bizi kızdırdığında, yani uğraşıyorsun, anlatıyorsun, adam yok kardeşim, Tanrı falan yok diyor. Allah diye bir varlık yok diyor. Sen bir daha anlatıyorsun, adam yok inanmıyorum diyor. Adam yok ya, peygamber diye bir şey göndermedi Allah diyor. Kitap indirmedi diyor. Muhammed ya işte çok zeki bir adammış diyor. Efendim Kur'an ya o Muhammed'in yazdığı bir kitaptır. İçerisinde değiştirilmesi gereken bir sürü şey var. Evet, kendi dönemi için bayağı akıllı sözler yazmış ama Allah'tan gelen bir kitap falan da değildir. Çünkü zaten öyle bir Allah yok diyor adam. Ölümden sonra dirilişten bahsediyorsunuz. Ya hayali kurmayın, bu bilimsel bir şey değildir. Ölümden sonra hayat falan yok. Öldüğümüz zaman toprak olup gideceğiz. Bizi zamandan başka helak edecek hiçbir şey yoktur diyor. Karşınızda Allah'a inanmayan ateistler, dine inanmayan deistler, ölümden sonrasına inanmayan dehri dediğimiz tipler olabilir. Her tür sapkın dine inanmış olan, batıl dinlere, kendilerinin uydurduğu dinlere, kendilerinin uydurduğu tanrılara inanan insanlar olabilir. Ya da Müslümanların içerisinde olup da Müslümanlığının hiçbir zaman farkında olmamış, sadece adı Müslüman olmuş çünkü Müslüman bir ülkede doğmuş, Müslüman bir ülkede doğmuş olmaktan dolayı bir isim verilmiş. O kadarcık dinle alakası olmuş ama Müslümanlığı hiçbir zaman önemsememiş. Hayatına dini, İslam'ı hiçbir zaman sokmamış tiplerle karşılaştığımızda, onlara defalarca anlatıp defalarca uyardığımızda ve her defasında terslendiğimizde bir gün öfkeyle onlara hadi lan gidin ne haliniz varsa görün, size bir şey anlatmıyorum, siz kıyamette ancak kendinize gelirsiniz deme hakkını Allah bize vermiyor. Buradaki ifade, onlar öyle yapmaya devam ederler demektir bu. Sen anlatırsın ama onlar kendileri fark etmedikleri sürece bu gaflet dolu hayatlarını yaşamaya, bu oyunda oynaşta vakit geçirmeye devam ederler ey peygamberim. Uyarısı var aslında Allah-u Teala'nın. Yoksa peygamberimizin yaptığı işten Allah Teala azat etmedi. O karşılaştıkları gün var ya, 43. ayete geçiyoruz. yevme yahrucune minel ecdâfi sirâan keennehum ilâ nusubin yufidûn. Kabirlerinden koşarcasına çıkarılacakları gün sanki onlar dikili bir şeye yönelmiş, yani sanki bir bayrak yarışı yapılıyor da, bir hedef konulmuş da o hedefe yarışarak en önce gidene bir ödül verilecekmiş gibi kabirlerinden kalkarlar ve hesap verecekleri o meykana, o alana doğru, nasıl bir alansa artık, neyse, nasıl bir düzen kuracaksa Rabbimiz, kabirlerinden çıkarlar ve gözlerini dikip büyük bir hızla ona koşarlar. Sanki buradaki koşmayı 36. ve 37. ayetlerdeki koşmayla da birleştirmek gerekiyormuş gibi. O gün senin yanına alay etmek için koşturan o insanlar, ey peygamber, kabirlerinden uyandırıldıklarında, kaldırıldıklarında da hesap vermeye koşacaklar. Ama bu seferki alay edecekleri bir konuşma için değil, eğlence için değil, hesap vermek için olacak. Onlar gelecekler oraya, haşiatan ebsaruhum, karşılaştıkları hakikatten dolayı gözleri korkudan belermiş, terhekuhum zille, zillet onları kuşatmış, her tarafları zillet tarafından kuşatılmış, o vaziyette hesap verecekleri yere gelirler, Allah'ın huzurunda durdurulurlar. Neden gözleri korkudan belermiş? Çünkü Allah yok diyorlardı. Allah'ın huzuruna gelmek için kaldırıldılar. Ölümden sonra hayat yok diyorlardı. Eyvah dediler. Ölümden sonra diriliş varmış. Eyvah diyecekler. Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Onlara bu sizin alay edip durduğunuz hakikat işte denilecek. Alay ettikleri o peygamberin küçümsedikleri, ezmeye çalıştıkları, değersizleştirmeye çalıştıkları peygamberin o gün insanların önderi makamında olduğunu görecekler. Küçümsedikleri, bunlar cennete girmez dedikleri fakirlerin, zayıfların, garibanların ya da beğenmedikleri, kendilerini onlardan üstün gördükleri insanların orada Allah'ın katında seçkinlerden olduklarını, kendilerinin ve kendilerinin gibi malından, mülkünden, mevki ve makamından, şöhretinden, itibarından, asaletinden, gücünden başka hiçbir şeyi olmayan, yani imanı, ibadeti, itaati olmadan Allah'ın huzuruna gelenlerin hepsinin hüsranda olduğunu görünce gözleri korkudan belermiş, zillet içerisinde aşağılık bir duruma düştüklerinin farkında olarak Allah'ın huzurunda toplanırlar. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ İşte onların vaad olunduğu gün, onlara söz verilen gün böyle bir gündür. O gün mutlak gelecektir. Bunun önüne geçme imkanı yoktur. Allah'a iman etmeyenleri, peygambere iman etmeyenleri, ahirete iman etmeyenleri, Allah, peygamber, kitap inancına sahip olmadığı, ahiret inancına sahip olmadığı için de hayatını ibadetle, itaatla ve peygamberin izinde geçirmeyen insanları bir kez daha uyardı ki bu dünyada kalmayacaksınız. Bu dünyadan içinde ebedi kalacağınız bir hayata geçirileceksiniz. Ve orada bu dünyada geçerli olan kriterlerle, ölçülerle değil, Allah'ın peygamberi aracılığıyla öğrettiği kriterler geçerli olacak. Allah'tan kimsenin kurtulmaya gücü yetmeyecek. Kafirler o gün Allah'tan kurtulacak bir yol bulamayacaklar. Şimdi her zaman söylemeye çalıştığım şeyi bir kez daha tekrar edeyim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala müşrikleri uyardığı ayetler, Allah'ın müşrikleri uyardığı ayetler vardır. Hristiyanları ve Yahudileri uyardığı ayetler vardır. Münafıkları uyardığı ayetler vardır. Müminlere hitap ettiği ayetler de vardır. Ana bakış açısı şu, şöyle olmasında fayda var. Bu kitabın, elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan gelen bir kitap olduğuna inanan müşrikler değil, Hristiyanlar değil, Yahudiler değil, diğer batıl dinlerin sahipleri değil, münafıklar değil. Bu okuduklarımızın Allah sözü olduğuna inanan biziz. Yani müminleriz. Böyle olunca bu kitaptaki ayetler üzerinden müşrikleri uyardığımız zaman müşriğin umurunda da değil zaten. Çünkü bunun Allah sözü olduğuna inanmıyor adam. Bir Yahudi'ye ya da Hristiyan'a Allah sizin hakkınızda şöyle söylüyor kitabında dediğin zaman karşıdaki adam çok da umursamayacaktır. Çünkü ona göre bu zaten Allah'ın kitabı değil. Bir münafığa Allah sizin hakkınızda şöyle söylüyor, şu konuda dikkat etmeniz lazımmış, bak şu konuda şöyle davranın dediğin zaman bir münafık umursamayacaktır. Çünkü bunun Allah'ın sözü olduğuna inanmıyor. Bu kitaptaki her uyarıyı, her bilgiyi, her haberi kim ciddiye alacak? Müslüman ciddiye alacak. Şimdi bu gerçekten hareket ederek bir sonuca varmak lazım. Madem ki bu kitaptaki her uyarıyı, her haberi, her bilgiyi Müslüman ciddiye alıyor, o zaman Allah müşriklere bir şey söylediğinde de aslında Müslümana bir şey söylüyor. Hristiyana söylediği zaman da aslında Müslümana bir şey söylüyor. Yahudiye bir şey söylediği zaman da aslında Müslümana söylüyor. Münafığa bir şey söylediği zaman gene aslında Müslümana söylüyor. Yani her birinin üzerinden ey Müslüman kulum, ey bana kul olmayı kabul eden kulum, seni cennetime alacağım, bak sakın şunların yaptığı hatalara düşme diye Allah Teala'nın uyardığını düşünmek ve ayetleri böyle okumakta fayda var. Yani ayetleri müşrikler için değil, ehli kitap için değil, münafıklar için değil, her bir ifadesinde bize ne diyor diye okumakta fayda var. Bize ne diyor? Tekrar söylüyorum. Yahudi ona ne diyor diye sormayacaktır zaten. Çünkü ona göre bu kitap Allah'ın kitabı değil. Allah Yahudileri eleştirirken Yahudiler üzerinden bana ne diyor olabilir diye düşünmek gerekiyor. Burada da Allah Teala ahirete inanmayan ve ahirete hazırlık yapmayan kafirleri uyarırken, tehdit ederken onlar üzerinden bize de bir şeyler söylüyor olmalı diye düşünmek ve bunun için kafa yormak gerekiyor. Yani neymiş? Bir Müslüman sadece Müslümanım demekle yetinmemeliymiş. Müslümanlık bir isim işi değilmiş. Müslümanlık bir marka işi, bir etiket meselesi değilmiş. Müslümanlığa mensup olmak demek, İslam'a mensubiyet sahibi olmak demek, Allah'ın emrettiği inanca ve amele sahip olmak demekmiş. Hayatın bütününü Allah'ın razı olacağı bir sorumluluk bilinci içerisinde yaşamak, hesabı hatırımızdan hiç çıkartmadan yaşamak, Allah'a kulluk etmeyi hayatımızın en önemli gayesi belirlemek, bu gayenin gerçekleşebilmek için de Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını uyulması gereken en güzel model olarak kabul edip elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışmak, Müslümanların bu bölümden de alması gereken, aslında her bölümden aynı şey ders alınacak, bu bölümden bir kez daha almaları gereken ders gibi görünüyor. Böylece Me'aric suresinin de sonuna geldik. Allah izin verirse bir sonraki sure, Nuh suresi üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.